Evet, sizleri sevgiyle selamlıyorum. Rabbimizin hiç değişmeyen ama değiştiren sözüyle. 4,5 kesin bitecek. Bitireceğim, bitirmeye çalışacağım. Kesinlikle bitireceğim. Çalışacağım diye bitirmek zorundayım. Öyle söz verdik. Aşağıda daha da uzun bir zamanımız olsun diye. Her zaman bu dönemde hep anlatırım. Etrafımızda çok farklı değişikliklerin olduğunu. Doğru mu? Hepimiz fark ediyoruz. Fark etmemek mümkün mü? Etrafımızdaki değişiklikleri görmek mümkün değil. En büyük değişiklik nedir? En büyük değişiklik nedir? Bitti, bu kadar. Yani bunu artık net bir şekilde söyleyebiliriz. Niye başka bir dönemde değil de bu dönemde ışıklar yoğun, ağır basıyor? Çünkü ışık olan Rabbimiz ve kurtarıcımız İsa Mesih'in gelişinden dolayı. Gelişi yaklaşmış olduğundan dolayı. Ama alışveriş merkezlerine bakıyoruz değil mi? Büyük bir kalabalık var. Biz de telaş içerisine düştük. Her ne kadar bir gelenek de olsa gerçekten telaş içerisine düştük. Ona ne alalım? Buna ne alacağız? Kızım konuştun mu Yasemin'le? İşte hanıma soruyorum. İşte şunu yaptın mı, bunu yaptın mı? Herkes bir kime ne hediye alacağız telaş içerisinde. Alışveriş merkezleri insanların akınına uğramış vaziyette. Stuttgart'a giderseniz mutlaka gitmenizi istiyorum. Çok büyük bir Noel pazarı var orada. Büyük bir pazar. Sindelfingen'de de herhalde burada da kurulacak o pazar. Harika bir şekilde böyle ayaküstü sohbetleri görüyorsun ve keyif alıyorsun o sıcak şarabı yudumlarken. Bunlar hep birer gelenek. Ben bunları sevmediğimden dolayı değil, yapılsın. Her birinin güzel bir tarafı var, değil mi? Yaşanması lazım bunlar. Ama değerli kardeşler, yapılan bu kadar masraf, harcamalar, bu kadar uğraş, bu kadar efor, güç, harcanmış olmasının asıl nedeni ne? Yani eğer biz bu olup bitenlerin arkasında yatan asıl gerçeğin ne olduğunu unutursak, ikinci, üçüncü planda bırakırsak, bunun bize nokta kadar faydası olmayacak değerli kardeşler. Neden faydası olmayacak? Çünkü Rabbimizin asıl bu yeryüzüne ne amaçla geldiği gerçeği ortadan kalkmış olacağı için değerli kardeşler. Onun için üzülerek söylüyorum. Hani bir keresinde de burada iki hafta öncelerde söyledim. Mülakat yaptılar bu dönemde. O mülakatta kimse İsa'dan söz etmedi bu Noel pazarlarında. Birçok şeyden söz ettiler ama İsa yok. İsa'sız Noel pazarları. Şimdi şöyle düşünüyorum değerli kardeşler. Hani genelde birçokları için bu kutlamanın bu Almanca'da Weihnachtsmann diyorlar. Weihnachtsmann. Ne demek Weihnachtsmann? Türkçe'de Noel Baba. Emin olun birçokları için ya alışveriş bayramı ya da Noel Baba bayramı. Değil mi? Görüyoruz sokaklarda beyaz sakallar takmış gençleri torba elinde çocuklara hediyeler dağıtıyorlar değil mi? Ya nerede? Kim bu? Noel Baba kim? Bir şey söyleyeyim mi? Yine burada belki söylemişimdir. Noel Baba aslında Türkiye'li. O da bizim vatandaşımız. Akdeniz bölgesinde Finike ile Kaş arasında küçük bir kasaba var. Adı Mirye. Mirye kasabası. O kasabada dünyaya gelmiş, yoksullara yardım elini uzatma gayreti içerisinde olan bir rahip. Nikola adında bir rahip. Hatta bu bir keresinde çok yoksul olan bir aileye, onun için bacadan gelecek diye bacaya Noel Baba figürleri asarlar değil mi? Bacadan aşağıya ayakkabıların içerisinde 5 tane kızı olan bir aileye evlilik yardımı altın koymuş. Ayakkabıcıkların içerisine onlara yardım etmiş, evlilik yardımı. Yani bu gelenek haline bugüne kadar dönüşmüş. Yardım eden Nikola. Ama sevgili kardeşler, kutsal kitaba baktığımızda, Allah'ın sözüne baktığımızda yaşanan bu sevincin ne alışverişlerle bir alakası olduğunu görüyoruz, ne de aziz Nikola ile bir yakından bir ilişkisi olduğunu görebiliyoruz. Kesinlikle tam tersine biz günahkarlar için. İşte o siyah noktaların ortadan kalkabilmesi için. Göksel tahtını terk eden, insan olmaya karar veren Tanrı'nın yeryüzüne yaşamak için değil ama ölmek için, ki biz yaşayalım diye hayatını o sonsuz acımasız çarmıhta feda etmesi için yeryüzüne gelmesidir değerli kardeşler. Günahlı insan soyunu kurtarmak için aramıza geldiği dönemdir. İşte bu Weihnachten dediğimiz, Weihnachten kutsanan gece anlamında. Weihnachten dediğimiz gerçeğin anlamı bu değerli kardeşler. Onun için Tanrı'nın bu sevgisini hani zaman zaman burada okuyoruz. Çok seviyorum. O bölümü ben okumadan geçmek istemiyorum. Lütfen açabilir miyiz? Filipililer 2. bölüm. Bu gerçeği çok net bir şekilde bize Filipililer 2. bölüm tüm çıplaklığıyla önümüze koyuyor. 5. ayetten 11. ayete kadar olan kesim. Ne diyor orada? Okuyabilecek misin Özlem? 5'ten 11'e kadar.
Mesih İsa'daki düşünce sizde de olsun. Mesih Tanrı özüne sahip olduğu halde Tanrı'ya eşitliği sımsıkı sarılacak bir hak saymadı. Ama kul özünü alıp insan benzeyişinde doğarak ululuğunu bir yana bıraktı. İnsan biçimine bürünmüş olarak ölüme, çarmıh üzerinde ölüme bile boyun eğip kendini alçalttı. Bunun için de Tanrı onu pek çok yükseltti ve ona her adın üstünde olan adı bağışladı. Öyle ki İsa'nın adı anıldığında gökteki, yerdeki ve yer altındakilerin hepsi diz çöksün ve her dil Baba Tanrı'nın yüceltilmesi için İsa Mesih'in Rab olduğunu açıkça söylesin.
Amin. Amacımız, hedefimiz bu değil mi? Ama hangi oranda iyi haberi başkalarına götürüyoruz, o koca bir soru işareti. Bakın sevgili kardeşler, burada bu koskoca ayette dolu, dolu koca bir vaaz yapabilirsiniz bu ayet, buradaki ayetler ışığında. Ama bir ifade var burada. Çarmıh ölümüne bile diyor. Bir bile diye bir söz var. Çarmıh ölümüne bile. Neden çarmıh ölümüne bile? Demek ki değişik ölüm, öldürme uygulamaları vardı o dönemde. Niye çarmıh ölümü? Biliyor musunuz? Araştırın. O dönemin en korkunç ölüm şekliydi çarmıh ölümü. O çivilerle asılı en korkunç ölüm şekliydi. Ve bu ölüme Rabbimiz adım adım hiç sapmadan sadık bir şekilde ben ve sizler için, hepimiz için o çarmıha kadar gitti. Göksel tahtını terk etti, bir kul olarak, insan olarak aramıza geldi Rabbimiz, kurtarıcımız İsa Mesih. Neden? Çünkü diyor kutsal söz, Tanrı'yla barış içerisinde doğru kişiler olarak yaşayalım. 1. Petrus 2. bölüm 24. ayet. Petrus'un ilk mektubu 2. bölüm 24. ayet. Ne diyor ayet? Bulan hemen okusun. Hızlı hızlı.
Bizler günah karşısında ölelim, doğruluk uğruna yaşayalım diye günahlarımızı çarmıhta kendi bedeninde yüklendi. Onun yaralarıyla şifa buldunuz.
Amin. Onun yaralarıyla şifa bulduk. Canımız kurtuldu. Sonsuz yaşamın sahibiyiz Mesih sayesinde. İmanuel. Bizimle olan Tanrı. Müthiş bir şey. O zaman diyebilir miyiz? Yürekte bir sevinç var. Bu sevinç işte onda olmanın sevinci. Kurtulmuş olmanın sevincidir. Biz eğer bir sevinç yaşıyorsak, zaman zaman bu dönemde bunu hatırlıyorsak, bu onda sahip olduğumuz yaşamın sevincidir değerli kardeşler. Karanlık olan yüreklerimizin ışığa kavuşmuş olmasının sonucudur değerli kardeşler. Biliyorsunuz, ona sahip olmanın sevincini anlatmak o kadar kolay değil. Ama ben şu soruyu sormak istiyorum. Ona ait olmanın, onda olmanın sevincini önce yaşıyor musun? Onu sormak istiyorum size. Gerçekten. Bu siyah noktaların çok olduğu yaşam içerisinde Mesih'te olmanın sevincini doya doya yaşıyor muyuz? Hani Almanca'da güzel bir söz var. Genießen. Genießen. Ne demek Almanca'da genießen? Tadını çıkartmak demek. Mesih'te olmanın tadını doya doya çıkartıyor muyuz? Üzülerek söylüyorum. Ben de çıkartmıyorum. Ne acı verici değil mi? Değerli kardeşler, bakın. Hiç olmazsa bu dönem. Hani kardeşim söyledi ya burada. Ailece çok güzel. Arkadaşlar, dostlar çok güzel. Kiliselere gitmek çok güzel. Toplantılara katılmak çok güzel. Ama ben bir şey ilave etmek istiyorum. Bu sözü ilave etmek istiyorum. İbrahim kardeşimin söyledikleri sözün yanına bunu koymak istiyorum. Hiç olmazsa bu dönem onda olmanın tadını çıkartın. Bu yılın sonuna kadar onda olmanın tadını çıkartın. Bugünden itibaren. Neymiş Mesih'te olmak? Büyük bir ayrıcalık. Ya düşünebiliyor musunuz? Mesih'te olmak ayrıcalıktır. 80 milyonluk nüfus içerisinde Almanya'da. Doğru mu? Bizim bir tane torunumuz var. Tatlı mı tatlı? Bana göre tatlı. Birçoklarına göre olmayabilir. Ama bana göre tatlı. Diyorum ki Rab hepinize versin. O torunları görmenizi sağlasın. Harika bir duygu. Anlatamam. Onun çok sevdiği bir şey var. Araba sürmek. Onu da benden öğrendi. Brum brum brum. Bize geldiği zaman, beni gördüğü zaman neyle bütünleştiriyor biliyor musunuz? Beni görüyor, gülüyor, brum brum brum yapıyor. Ben ne yapıyorum? Alıyorum onu kucağıma. Çekmece var bizim aşağıda. Çekmeceyi çekiyorum. Onun çok sevdiği bir araba var. Sarı bir tane kaplumbağa. KFA diyorlar ya. Tospa. O kaplumbağa Volkswagen. Küçük araba. Hayranı onun. Bakın. Bir ara vermedim ona. Konuşamıyor ya da. Şimdi bum bum yapıyor ama hiç alaka yok. Abi gittim, çekmeceyi açtım. Sarı arabayı bir çıkarttım önüne. Onun o sevincini, o arabaya ulaşmanın sevincini gözlerinde görseniz yerlere yatardınız gülmekten. Neden? O arabaya sahip olmanın sevinci. Biz Mesih'te sahip olmanın sevincini yaşıyor muyuz aynı duygularla? O küçük çocuk gibi. Mesih'e aitim. Ona sahibim. Onun çocuğuyum değerli kardeşler. Bazen düşünüyorum gerçekten. Eğer en büyük gereksinim bilgi olmuş olsaydı İsa gelir miydi? Yani Tanrı İsa Mesih'i gönderir miydi? Bir kurtarıcı gönderir miydi? Eğer en büyük gereksinim eğitim olsaydı. Bilgi olsaydı. Ne gönderirdi? Eğitmen gönderirdi değil mi bir tane? Olayı çözsün diye. Ama eğer en büyük gereksinim değerli kardeşler teknoloji olmuş olsaydı en büyük gereksinim teknoloji olmuş olsaydı bir kurtarıcı gönderir miydi? Gönderemezdi. Peki ne gönderirdi? Bir bilim adamını gönderirdi değil mi? Teknoloji bilim adamı, mühendisler. Doğru mu? Peki en büyük gereksinim eğer para olmuş olsaydı, maddiyat olmuş olsaydı, ekonomik problem olsaydı, en büyük sorun bu. Dünyamızda bazı bölgelerde yaşanıyor. Ne gerekiyor? Kurtarıcı mı gerekiyor? Hayır. Ne gerekirdi? Ekonomist, değil mi? Bu kadar basit. Bravo Hatice. Bir ekonomist gönderirdi. Yıllar önce Türkiye sıkıntıya düştüğünde Kemal Derviş diye bir kişiyi Amerika'dan Türkiye'ye getirdiler. Ekonomiye, Türkiye ekonomisine çeki düzen versin diye. Ama asıl gereksinim ne eğitimdi, ne çevreydi, ne teknolojiydi, ne de maddi yöndü. Asıl gereksinim karanlık olan yüreklerin gerçek anlamda ışığa kavuşmasıydı değerli kardeşler. Onun için kurtarıcıya gerek vardı. Hemen hızlı bir şekilde Luka 2. Şimdi dün toplantı vardı. O toplantıda Noyf'ında Noel kutlaması yaparken yönlendirme yapan kardeş Luka 2. bölümden kullandı. Birkaç ayet ve ben burada birkaç kez söyledim. Burada biz de çok okuduk bu bölümü ama bu dönemde en çok okunan bölümdür. Luka 2. Tüm kiliselerde yani birçok kiliselerde diyebiliriz okunan bir bölüm. O açıdan lütfen ayağa kalkalım. Bu bölümdeki şu ayetleri okuyalım. Birinci ayetten 20. ayete kadar. İsmet onu böyle gür sesle okuyabilecek misin sevgili kardeşim? Birinci ayetten 20'ye kadar olan kesim. Birden 20'ye kadar olan kesim.
Ya okumaya çalışıyorum.
Yani zor olursa ya özleme söyleyelim. Ha? Buyur.
O günlerde Sezar Augustus bütün Roma dünyasında bir nüfus sayımını yapılması için buyruk çıkardı. Bu ilk sayım Quirinus'un Suriye valiliği zamanında yapıldı. Herkes yazılmak için kendi kentine gitti. Böylece Yusuf da Davut'un soyundan ve torunlarından olduğu için Celile'nin Nasra kentinden Yahudiye bölgesine Davut'un kenti Betlehem'e gitti. Orada hamile olan nişanlısı Meryem'le birlikte yazılacaktı. Onlar oradayken Meryem'in doğurma vakti geldi ve ilk oğlunu doğurdu.
Evet.
Onu kundağa sarıp bir yemliğe yatırdı. Çünkü handa yer yoktu. Aynı yörede sürülerin yanında nöbet tutarak geceyi kırlarda geçiren çobanlar vardı. Rabbin bir meleği onlara göründü ve Rabbin görkemi çevrelerini aydınlattı. Büyük bir korkuya kapıldılar. Melek onlara korkmayın dedi. Size bütün halkı çok sevindirecek bir haber müjdeliyorum. Bugün size Davut'un kentinde bir kurtarıcı doğdu. Bu Rab olan Mesih'tir. İşte size bir işaret. Kunduğa sarılmış ve yemlikte yatan bir bebek bulacaksınız. Birdenbire meleğin yanında göksel ordulardan oluşan büyük bir topluluk belirdi. Tanrı'yı överek. En yücelerde Tanrı'ya yücelik olsun.
Amin.
yeryüzünde onun hoşnut kaldığı insanlara esenlik olsun dediler. Melekler yanlarından ayrılıp göğe çekildikten sonra çobanlar birbirlerine haydi Betlehem'e gidelim. Rabbin bize bildirdiği bu olayı görelim dediler. Aceleye gidip Meryem'le Yusuf'u ve yemlikte yatan bebeği buldular. Onları görünce çocukla ilgili kendilerine anlatılanları bildirdiler. Bunu duyanların hepsi çobanların söylediklerine şaşıp kaldılar. Meryem ise bütün bu sözleri derin derin düşünerek yüreğinde saklıyordu.
Amin.
Çobanlar çobanlar işitip gördüklerini tümü için Tanrı'ya yüceltip överek geri döndüler.
Güzel.
Her şeyi kendilerine anlatıldığı gibi bulmuşlardı.
Tamam, teşekkür ederim. Birazcık çabuk davrandım, özür dilerim sevgili İsmet. O dönemde Sezar Augustus, Roma dünyasında yönetici konumunda olan biri. Tanrı ne yapıyor? Bu kişinin fermanını kullanaraktan Rab Tanrı planını, kendi planını ne yapıyor? Yerine gelmesini sağlıyor değerli kardeşler. Şimdi düşünün, Yusuf ile Meryem Nasra'dan yaklaşık kaç kilometre? 15 kilometre diyebiliriz. Yaklaşık 15 kilometre olan, uzaklıkta olan Betlehem kasabasında nüfus sayımından dolayı yola çıkıyorlar. Bakın, Sezar'ın fermanından dolayı değil aslında. Tanrı Sezar'ın fermanını kullanıyor değerli kardeşler. Ama İsa Mesih'in, düşünün, yüzlerce yıl öncesi söylenmiş olan peygamberlik sözünün yerine gelmiş, geleceği için, gelmesi gerektiği için yola çıkması, o sayım için yola çıkmaları gerekiyordu. Düşünün, yani kutsal kitaba baktığımız zaman Rabbimizin nerede doğacağından tutun da nerede öleceğine kadar bütün her bir gerçeği kutsal kitap ışığında görebiliyor ve anlayabiliyoruz sevgili kardeşler. Zor koşullara rağmen, o dönemin zor koşullarına rağmen hiç kaygı duydular mı? Şüphe duydular mı? Yusuf'la Meryem. Hayır. İtaat ettiler. Sadık kaldılar söze ve aynen yerine getirdiler. Değerli kardeşler. O kapıya gittiler, şu kapıya gittiler, bu kapıya gittiler. Bir yer aradılar kendilerine ama hayır, bulamadılar. Ve bir yer buldular. Ama hani zaman zaman burada dile getiriyorduk. Neydi buldukları yer? Ahır. Yani ineklerin, kuzuların, keçilerin, eşeklerin barındığı yer. Bakın değerli kardeşler, en azından birkaç haftada bir yatak çarşaflarını, yastıklarımızın çarşaflarını değiştiririz değil mi? Birkaç haftada bir. Doğru mu değil mi? Şimdi şöyle söyleyeyim. Yani ahırda doğan ya da çok örnekler duydum. Dağın tepesinde, zor koşullarda, köylerde doğum sancısı gelip de doğum yapan, o kordonu taşla kesen annelerden çok duydum. Eski kişilerden anlatıyorlardı. Ben böyle çocuğumu burada dünyaya getirdim. Şeyini de, kordonu da ben kestim diyor. Yani asıl önemli olan o öyle bir yerde doğmuş olmak değil. Ama şimdi Recep'in orada doğmasının bir anlamı var mı? Hiçbir anlamı yok. Recep sıradan bir insan. Ama krallar kralı. Rablerin Rabbi. Kurtarıcımız. İsa Mesih'in göksel tahtını terk edip saraydan köprü altı gibi düşünün. Mümkün mü bu? Onun böyle bir yerde doğmuş olması bana göre işte kayda değer nokta olan bu. Asıl kayda değer olan nokta bu değerli kardeşler. Ne handa ne de sarayda yer yok. Bu neyi gösteriyor bize? Aslında iki şeyi gösteriyor. Handa yer olmaması, sarayda yer olmaması bize şunu gösteriyor. İnsan yüreğinde de yer olmadığını. Bugün günümüzde de aynı değil mi? İnsanların yüreğinde her şeye yer var. Doğru mu Ayşe? Her şeye yer var. Ama İsa'ya yer yok. Günümüzde de böyle. Ama bir de neyi açıklıyor bu? Sadece insanların yüreğinde yer olmadığını değil, aynı zamanda da şunu açıklıyor. İsa'nın göksel tahtını terk edip yeryüzüne insan olmaya karar vermesi, gelmesi kendini alçalttığını gösteriyor. Kendini en aşağılara, en düşük seviyelere indirdiğini gösteriyor. Bakın, 2. Korintoslar, yani Korintoslar yazan 2. mektup, 8. bölüm, 9. ayet. İkinci Korintoslar 8-9. Neden? Özlem.
Rabbimiz İsa Mesih'in lütfunu bilirsiniz. Onun yoksulluğuyla siz zengin olasınız diye zengin olduğu halde sizin uğrunuza yoksul oldu.
Ya düşünebiliyor musunuz? Recep gibi adam ruhsal kapsamda en doruk noktaya yükselebilmesi için Rabbimiz kendini aşağılara indirmesi gerekiyordu. Benim ait olduğum Tanrı o dikenli tacı takması gerekiyordu. Ben göksel tacı takabilmek için. Böyle bir şey olabilir mi? Hatırlayın Matta'da çok güzel bir ayet var. Tilkilerin ini, kuzuların yuvası var ama insanoğlunun başını yaslayacak bir yeri yok. Matta 8 ayet 20. Düşünebiliyor musunuz? 3 yıla aşkın süre hizmet etti, kalabilecek bir yeri yoktu. Çarmıh ölümüne sadık kalarak ölüme kadar hizmet etti değerli kardeşler. Bizler için. Muhteşem değil mi? Değmez mi bugün burada bu kutlamayı yapmak? Böyle bir Tanrı'ya aitiz. Değerli kardeşler, böyle bir Tanrı'nın çocuklarıyız. Bu bizim ne kadar önemli olduğumuzu gösteriyor. Ne kadar değerlisiniz değerli kardeşler. Onun için ben size değerli kardeşler diyorum çoğu zaman. Sevgili kardeşler, değerli kardeşler. Değerlisiniz. Çünkü değerli olana aitsiniz, ondan değerlisiniz biliyor musun? Paha biçilmez kan ile satın alındınız. Ne altın ne gümüş. Rabbimizin kusursuz kanıyla. Bu birinci özelliğiydi. Rabbimizin bu birinci özelliğiydi. İkinci özelliği neydi? Nerede doğdu Rabbimiz? Betlehem'de. Betlehem çok büyük bir yer miydi? Çok coşkulu, böyle ihtişamlı bir yer miydi? Hayır. Mika 5 ayet 2'ye bakın. Mika peygamber, bakın bunu nasıl bildirdi bize? Mika 5 ayet 2 bize nasıl bildirdi? Yahuda binleri arasında küçük olan Betlehem. Mika ne zaman yaşadı? Yaklaşık İsa'dan 750 yıl önce. Bu peygamberlik sözünü ne yapıyor? Daha İsa ortada yokken, yani fiziki anlamda daha yeryüzüne gelmemişken, 750 yıl öncesinde Mika peygamber bu muhteşem peygamberlik sözünü ne yapıyor? Duyuruyor. Bu şehir küçük bir şehirdi, önemsiz bir şehirdi. Ama biliyor musunuz, bu Betlehem kasabasının anlamı çok büyüktü. Ben yine burada paylaştım onu. Betlehem. Ekmek evi. Bu neyi açıklıyor bize? İsa'nın Betlehem kasabasında doğmuş olması sıradan değildi. Yani önemsenmeyecek bir gerçek değildi. Bu bize şunu açıklıyor. Yaşamın ışığı olan Rabbimiz İsa Mesih aynı zamanda da yaşam kaynağımız olacaktır. Yani tüm insanlığın yaşam ekmeği. Gerçek ekmek. Bizi besleyecek olan gerçek ekmek değerli kardeşler. Onun için Yuhanna 10. bölümde şöyle dedi değerli kardeşler. 10-10. Bunu ezberleyin. İnsanlar yaşama, bol yaşama sahip olsunlar diye geldim. Doğduğu şehir bile değerli kardeşler İsa Mesih'in kişiliğini yansıtıyordu. Demek ki tesadüf hiçbir şey yok. Tesadüf hiçbir şey olmadı. Her şey Tanrı'nın istemi doğrultusunda adım adım gerçekleşiyordu. Bu çarpıcı gerçek ne yaptı? Tanrı'nın meleklerini harekete geçirdi. Doğru mu? Tanrı'nın melekleri harekete geçince Tanrı'nın melekleri de ne yaptı? Ovada koyunlarını otlatan çobanları harekete geçirdi. Ve tüm insanlığı içine alan o muhteşem müjde çobanlara müjdeleniyordu. 8 ve 14. ayetler arasında okuduk. Size tüm halk için büyük sevinç kaynağı olacak müjdeyi getiriyorum. Bugün size Davut'un kentinde bir kurtarıcı doğdu. Bu Rab olan Mesih'tir. Bakın bu haber ulaştırılması gerekiyordu değil mi? Peki bu haber ulaştırılması için çobanların harekete geçmesi gerekiyordu. Aldıkları haberi başkalarına götürmeleri gerekiyordu. Demek ki bu sevinci, bu sevinç haberini alan bizler de oturduğumuz yerde iyi haberi insanlara götüremeyiz. Doğru mu? Ancak harekete geçmemiz gerekiyor. Türkçe'de çok güzel bir ifade var. Sevdiğim. Nerede hareket? Orada bereket. Bereket olabilmesi için başkalarına müjde, iyi haber götürülmesi lazım. Değerli kardeşler, sizler aracılığıyla, benim aracılığıyla, hepimiz aracılığıyla haber götürülmeliydi. Bu ikinci özelliğiydi. Ama bir de üçüncü özelliği vardır Rabbimizin. O da, değerli kardeşler, bu haber bir krala bildirilmedi. Bir valiye bildirilmedi. Kademeli, yüksek kademede olan kişilere bildirilmedi. Kimlere bildirildi biliyor musunuz? Toplumun dışladığı, sevilmeyen basit insanlara, çobanlara bildirildi. Geceydi, her taraf alaca bir karanlığa bürünmüştü ve geceye ne egemendi? Koca bir sessizlik egemendi. Birdenbire karanlığı aydınlığa çeviren Rabbin meleği görkemle belirdi. Ve Rabbin görkemi onların çevrelerini aydınlattı. Kim ışıktan korkar? Hiç kimse değil mi? Hatırlayın. Eskiden, çok eskiden Türkiye'de de elektrikler kesilirdi. Arızadan dolayı. Ama bir saat ya da iki saat elektrik kesilirdi. O dönemleri hatırlarsın değil mi Hatice? Mum yakardık, gaz lambası yakardık. Ve ışıklar geldiğinde ne oluyordu biliyor musunuz? İnanılmaz bir çığlık dışarıdan kopuyordu. Ama inanılmaz bir çığlık. Korku çığlığı mıydı? Işığa kavuşmuş olmanın sevinci. İşte çobanları harekete geçmesine neden olan gerçek bu. Gerçek ışığa sahip oldular. Etraflarının aydınlanmış olması, ışığa sahip olmaları, o ışığa sahip oldukları ışığı aynı sevinçle ve içtenlikle başkalarına götürmek için harekete geçmiş olmaları değerli kardeşler. Onun için şu ifadeyi kullandı melek. Bunu çok seviyorum. Korkmayın. Benim Tanrım eli maşalı bir Tanrı değil. İman et. İman etmezsen seni cezalandırırım. Hayır. Korkma diyen Tanrı. Bir ilahi var ya, korkma korkma diyor Tanrı, ben seninle beraberim. Etrafına hiç bakınma, çünkü senin Tanrın benim. Pekiştireceğim seni, sana yardım edeceğim. Adaletimin eliyle sana destek olacağım. Korkma diyor Tanrı. Bugün size aynı sözü söylüyor. Korkma Özlem. Korkma İbrahim. Korkma Songül. Korkma Ayşo. Korkma Aytaç. Korkma İsmet. Korkma değerli kardeşim. Hatırlayamadım ismini. Korkma Çağla. Harika bir Tanrımız var. O korkma diyor. Ama güzel olan bir de bu ayette okuduğumuz ayette diyor ki tüm halk için. Bakın bir halk için değil, bir bölge için değil, tüm dünya için. Demek ki kurtuluş bölgesel değil. Kurtuluş evrensel. Tüm halklar için. Sadece Yahudiler için değil. Onları da içine alıyor ama Türkleri de içine alıyor. Kürtleri de içine alıyor. Lazları da, Çerkezleri de, Almanları da, Şivapları da içine alıyor. Değerli kardeşler. Tüm halk için sevinç kaynağı olacak müjdeyi size getiriyorum. Karanlıkta olan çobanlar ışığa kavuştular. Artık anlamışlardı. Işığa sahip olmanın ne kadar harika bir gerçek olduğunu. Aslında bizler de biliyor musunuz? Aslında Thomas Edison'a şükretmemiz lazım. Biliyor musunuz Thomas Edison kim? Elektriği değil ama ampulü bulan. Şimdi düşünün, bu ampul değil mi? Elektrik var ama ampul yok. Faydası ne? Bakın, Thomas Edison sayesinde ona şükranlara borçlu. Çünkü neden? Evimiz ışığa kavuştu. Sokaklarımız ışığa kavuştu. İş yerlerimiz ışığa kavuştu. Arabamızın içinde bile ışık var değil mi Aytaç? Kimin sayesinde? Thomas Edison sayesinde. Thomas Edison çok güzel bir şey yaptı. Ama onun bu buluşu her yeri aydınlattı ama bir yer hariç. Onun buluşu bir şeyi gerçekleştiremedi. Yürekleri, karanlık olan yürekleri ışığa kavuşturamadı maalesef. İnsan yüreği, o da ışığa kavuşması gerekiyordu. Bakın değerli kardeşler, gerçek esenliği ne o dönemde Roma yönetimi, ne askeri yönetim, ne Yunan filozofları, ne Yahudi din adamları, ne de başkaları. Bu esenliği, gerçek esenliği, bu gerçek barışı veremedi. Hani İbranice'de güzel bir söz var, çok seviyorum. Şalom. Şalom. Aslında selam, şalom. Ama şalom öyle bilinen bir esenlik değil. Tamlığı açıklıyor. Yani hani ben burada bir keresinde söylemiştim. Cezaevinden çıkmanın verdiği esenlik değil. Bitmeyen, tükenmeyen, sonsuz bir esenlik. Tam bir esenlik. Bunu açıklıyor şalom. Değerli kardeşler, evet, terk etmeliydi. Göksel tahtını terk etmeliydi ve terk etti. Diyor ki Yuhanna 1, 1. bölüm 1-14. Başlangıçta söz vardı, söz Tanrı'ydı, söz insan oldu, aramızda yaşadı. İmanuel, bizimle olan Tanrı. Söz insan oldu, aramızda yaşadı. Yeşaya peygamber de, değerli kardeşler, 730 yıl önce, bakın şu bildiride bulundu. Karanlıkta yürüyen kan büyük bir ışık görecek. Ölümün gölgelediği diyarda yaşayanların üzerine ışık parlayacak. 9. bölüm 2. ayet. Parlayan ışık kimdi? Rabbimizin kendisi. İsa Mesih'in kendisi. Demek ki Rabbimizin kendisi de bunu şu sözlerle onaylıyor, bunun gerçek olduğunu. Bakın lütfen Yuhanna 8:12'de. Ben dünyanın ışığıyım. Ben dünyanın ışığıyım. Yani öyle bir ışık, dünya sahnesinde öyle bir ışık parlayacaktı ki değerli kardeşler, bu ışık, ölüm gölgesinde parlayan bu ışık, ölümün gölgesinde çırpınan insanları aydınlatacak güçte olacaktı. Ve üstelik bu muhteşem ışık ölümü sonsuza dek yutacak ve ölüm sonucu ortaya çıkan tüm gözyaşlarını da ne yapacaktı? Ortadan kaldıracaktı. Öyle bir ışık. Onun için ben gerçek ifadesini kullanıyorum. Işık başka bir şey, gerçek ışık başka bir şey. Onun için Yeşaya peygamber diyor ki 25. bölümde, Yeşaya 25 ayet 8'de, ölümü sonsuza dek yutacak egemen Rab bütün yüzlerden gözyaşını silecek diyor. Bütün yüzlerden. Gerçek olan ışık değerli kardeşler. Onun için 1:9'da Yuhanna 1. bölüm 9. ayette tüm insanlığı aydınlığa kavuşturacak olan gerçek ışık olarak söz ediyor değerli kardeşler. Rab önde ilerliyor. Bizler de o ışığa bakarak ancak yolumuza devam edebiliriz. Yolumuza devam etmemiz gerekiyor değerli kardeşler. Bakın, şunu da söylemekten geri durmak istemiyorum. Bunu da söyleyerekten tamamlayacağımızdı bir şekilde. Bakın, bu haber kimlere? Çobanlara. İlginç olan, o dönemde kadınların da önemi yoktu, değeri yoktu. Diriliş haberi kimlere duyuru? Kimler öğrendi Rabbin dirilişini? Kadınlar. Mezara ilk gidenler onlardı değil mi? Kadınlara bu haber verildi. Müthiş bir şey. Şimdi ben bazen düşünüyorum ya, acaba yani biz olsaydık ne yapardık? Yani bugün yanılmıyorsam bir kere örnek vermiştim. Bu Prens Charles'ın hani iki tane oğlu olmuştu. Onlar limana gidip oradaki balıkçılara mı haber verdi benim iki tane çocuğum oldu diye? Hayır. Valilere, yüksek kademede, elit diyoruz ya, zengin tabakaya, yüksek kademedeki insanlara o haber ulaştırıldı. Ama sevinç getiren haber o basit insanlara, o basit balıkçılara, o basit insanlar çobanlara ulaştırıldı sevgili kardeşler. Evet. Son şöyle söylüyorum ve gerçekten küçük bir iman adımıyla adım attı çobanlar ve nasıl son buluyor o güzel atılan adım. 20. ayete bakabilir misiniz? Luka 2:20 ne diyor? Luka 2 ayet 20 ne diyor değerli kardeşler? Ne diyor? Aytaç, buldun mu 2:20'yi? Ne diyor abicim?
Çobanlar işitip gördüklerinin tümü için Tanrı'yı yüceltip överek geri döndüler.
Ya peki bunlar niye Tanrı'yı yücelterek geriye döndüler? Niye bunlar Tanrı'yı yücelterek geri döndüler değerli kardeşler? Gerçek ışığa sahip olduklarını anladılar. Kavradılar. Ve bunu benimsemiş olmaları çok doğru. Onların yüreklerinde sevinç. Işık sevince dönüştürdü. Bakın, gerçek ışık sevince dönüştürüyor yürekleri değerli kardeşler. Bu böyle bir ışığın sahibi olmak ister misin? Diyeceksiniz ne biçim soru ya Recep abi? Biz zaten sahibiz. Haklısınız. Peki, bu ışığa sahip olmanın sevincini başkalarıyla paylaşıyor musun? Bunu içinizde düşünün lütfen. Bakın bu çobanlar çok güzel bir şey yaptılar. 17. ayete bakabilir misiniz? Ne diyor Özlem? 17. ayet lütfen.
Onları görünce çocukla ilgili kendilerine anlatılanları bildirdiler.
Bak, onlara anlatılanları ne yaptılar? İçlerinde tuttular. Hayır, bildirdiler. Bana göre Noel, Weihnachten, Christmas anlamı bu. İmanlılar için. Işığa kavuşmanın ama kavuşmuş olmanın sevinciyle o ışığı başkalarına götürmek. Ben diyorum ki evet, Noel, Weihnachten, Christmas, doğuş bayramı bizde kurtuluş sevincini anımsatsın. Sonsuz yaşama sahip olmanın sevincini anımsatsın ama bir şeyi de anımsatsın. İyi haberi başkalarına götürme sorumluluğu bize verildi. Mesih de sizi barıştırdı diyor, barıştırma görevini size emanet etti. Hazır mıyız? Aynı içtenlikle, aynı coşkuyla gelin. Önümüzdeki hafta fırsatları değerlendirelim. Paylaştığımız, karşılaştığımız insanlara gelin bu sevinci paylaşalım. Var mısınız?